Ayrım 45. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirrer. Sayfa 1396. Güzel bir Nisan günü akşamı Goebbels oturmuş, Führer'in sevdiği kitaplardan Carlyle'ın Büyük Frederick'in Tarihi adlı kitabından bir parçayı Hitler'e okuyordu. Okuduğu parça 7 yıl savaşının en karanlık günlerini anlatmaktaydı. Büyük Kral, işin artık sonuna yaklaştığını hissedince bakanlarına 15 Şubat'a kadar işler yoluna girmediği takdirde çekileceğini ve zehir yutacağını söylemektedir. Tarihteki bu sahnenin elbette ki bir özelliği vardı ve Goebbels de bu parçayı çok dramatik şekilde okuyordu. Goebbels'in okuduğu parça: "Cesur Kral, biraz daha bekle. Çektiğin ıstırabın sonu gelecek. Talih güneşin bulutların hemen arkasında ve biraz sonra yeniden parlayacak. 12 Şubat'ta Çariçe öldü. Brandenburg'daki sarayın beklediği mucize olmuştu." Bu ilginç sahneyi defterine geçiren Korsik'te Goebbels'in anlattığına bakılacak olursa bu sırada Führer'in gözleri yaşardı. Bu umutla Himmler'in kurduğu araştırma bürolarının birinde muhafaza edilmekte olan iki yıldız falını istettiler. Bu fallardan biri Hitler'in iktidara geçtiği gün, yani 30 Ocak 1933'te hazırlanmıştı. Ötekisi de Weimar Cumhuriyeti'nin falıydı. Bu ikinci fal da Cumhuriyet'in ilan edildiği gün, yani 9 Kasım 1918'de bilinmeyen bir astrolog tarafından hazırlanmıştı. Goebbels bu iki dehşetli belge üzerinde yeniden yapılan incelemenin sonuçlarını Korsik'e şöyle anlattı: "Garip bir gerçek çıktı ortaya. Her iki yıldız falı da savaşın 1939'da çıkacağını söylüyordu. 1941'e kadar zaferler olacak, sonradan işler birbiri ardına ters gidecek. 1945'in ilk aylarında, özellikle Nisan'ın ilk yarısında çok şiddetli darbelere maruz kalınacak. Nisan'ın ikinci yarısında geçici bir başarı sağlayacağız. Ağustos'a kadar bir durgunluk dönemi ve aynı ayda barış. Bundan sonra 3 yıl Almanya en zor zamanlar geçirecek ama 1948'den sonra yeniden kalkınmaya başlayacak." Carlyle'da ve yıldızların garip kehanetlerinden güçlenen Goebbels, gerileyen askerlere 6 Nisan'da şöyle bir çağrıda bulundu: "Führer, bu yıl bile talihimizin yüzümüze güleceğini söylemiştir. Deha demek, bunun bilincine varmak ve geleceği iyice bilmek demektir. Führer bunun geleceği saati tam olarak bilmektedir. Kader bize bu adamı göndermiştir ve biz bu büyük dış ve iç gerginlik içinde mucizenin doğduğunu göreceğiz." Bu çağrının üzerinden daha bir hafta geçmeden 12 Nisan gecesi Goebbels mucizenin gerçekten tam saati geldiğine inandı. O gün bir sürü kötü haberler gelmişti. Amerikalılar Dessau, Berlin Autobahn'ına ulaşmışlar, yüksek komutanlık da dolaylarda bulunan son iki barut fabrikasının hemen havaya uçurulmasını emretmişti. Bundan böyle Alman askerleri ellerindeki cephaneliklerle idare edeceklerdi. Goebbels o günü Kustrin'de bulunan Oder cephesinde General Busse'nin yanında geçirmişti. General bir Rus yarmasının imkansız olduğunu ve ertesi gün Goebbels'in Korsik'e anlattığına göre İngilizler kıçımıza bir tekme vuruncaya kadar dayanacaklarını söylemişti. Yine Goebbels'in anlattığına göre o akşam karargâhta oturmuşlardı. Goebbels de kendi tezini anlatmıştı. Tarihsel mantığa ve adalet ilkesine göre her şey değişmeye mahkumdu. Tıpkı 7 yıl savaşında Brandenburg Sarayı'nda olan mucize gibi. Subaylardan biri sordu: "Bu sefer hangi çariçe ölecek?" Goebbels bilmiyordu. "Ama," dedi, "kaderin elinde türlü türlü imkanlar vardır." Propaganda bakanı o gece geç vakit Berlin'e döndüğünde başkentin İngiliz Hava Kuvvetleri tarafından yeni bir hücuma uğradığını ve şehrin alevler içinde yandığını gördü. Başbakanlık binasının kalıntıları ve Wilhelmstrasse'deki Adlon Oteli'de yanıyordu. Propaganda Bakanlığı'nın merdivenlerinde Goebbels'i bir sekreter acele bir haberle karşıladı. "Roosevelt öldü," dedi. Bakanın gözleri parladı. Wilhelmsplatz'ın karşısında başbakanlıktan yükselen alevlerin ışığında herkes gördü bunu. Goebbels, "En iyi şampanyalarımızı getirin," diye bağırdı. ve bana hemen Führer'i bağlayın. Hitler karşıdaki binanın altında sığınağın derinliklerinde oturmuş bombardımanın geçmesini bekliyordu. Telefona yapıştı. Goebbels, Führer'im dedi, tebrik ederim. Roosevelt öldü. Nisan'ın ikinci yarısı bizim için dönüm noktası olacaktı. Yıldız falında öyle yazılıydı. Bugün Cuma, Nisan'ın 13'ü. Vakit gece yarısını geçmişti. Dönüm noktası. Hitler'in bu sözler karşısında nasıl bir tepki gösterdiği bilinmiyor. Ama Carlyle ile Yıldız falından aldığı cesaretle bu haber karşısında nasıl davrandığı pekala kestirilebilir. Goebbels'in tepkisi biliniyor ancak. Sekreterinin anlattığına göre kendinden geçmişti. Bizim Kont Schwerin von Korsik de öyleydi. Goebbels'in sekreteri Roosevelt'in öldüğünü telefonla kendisine haber verince, hiç olmazsa elinden düşürmediği güncesinde şöyle haykırdı. İşte tarihin gönderdiği melek. Odamızın içinde kanatlarını çırpıyor, duyuyoruz. Dört gözle beklediğimiz gün bu değil miydi? Ertesi sabah Korsik Goebbels'e telefon etti. Tebriklerini sundu. Goebbels'i tebrik ettiğini güncesinde övünerek söylüyor. Ve bu da yetmiyormuş gibi kendisine bir mektup da gönderdi. Roosevelt'in ölümünü tanrısal bir yargı, Tanrı'nın lütfu olarak niteledi. Korsik ve Goebbels gibi Avrupa'nın eski ünlü üniversitelerinde okumuş ve uzun bir süre hükümet yönetmiş bakanlar bu tımarhane havasında yıldız fallarına yapışırlarken ve Amerikan Cumhurbaşkanı'nın ölümünü Nazi İmparatorluğu'nu son dakikada kurtaracak bir mucize sayarak başkentin alevleri arasında bayram ederlerken Berlin'de oynanan oyunun son perdesi neredeyse inecekti. Eva Braun Hitler'e katılmak üzere 15 Nisan'da Berlin'e gelmişti. Pek az Alman böyle bir kadının varlığını biliyordu. Hele Hitler'le olan ilişkisini bilen pek azdı. 12 yıldan beri Hitler'in metresiydi Eva Braun. Trevor Roper'ın yazdığına bakılırsa o sırada evlenmek ve törenle ölmek üzere gelmişti Berlin'e. Eva Braun bu kitabın son bölümünde oynadığı rol bakımından ilginçtir ama kendisi pek ilginç bir bayan değildir. Bir Madame Pompadour, bir Lola Montez olamamıştır. Speer, Trevor Roper'e, tarih yazarları Eva Braun'da aradıklarını bulamayacaklardır demiştir. Tarihçi bu söze şunu da ekliyor, tarih okuyucuları da bulamayacaklar. Trevor Popper, The Last Days of Hitler, sayfa 92. Hitler kendisini çok seviyor ve yalnız onun yanında rahat ediyordu. Ama onu her zaman kendinden uzak tutuyor, savaş yıllarında zamanın hemen hemen hepsini geçirdiği çeşitli karargahlara gelmesini istemiyordu. Berlin'e bile gelmesine çok seyrek olarak izin vermişti. Obersalzberg'deki Berghof villasında kapalı bir hayat yaşıyordu. Vaktini yüzmekle ve kayak yapmakla, bayağı romanlar okumakla, saçma sapan filmler seyretmekle, dans etmekle, Hitler bunu beğenmiyordu, durmadan süslenip püslenmekle ve sevgilisine hasret çekmekle geçiriyordu. Führer'in şoförü Erich Kempka'nın anlattığına göre Eva Braun Almanya'nın en mutsuz kadınıydı. Ömrünün çoğunu Hitler'i beklemekle geçirmişti. Feldmarschall Keitel Eva Braun'u Nürnberg'de şöyle anlatmıştır. İnce, uzun boylu ve kibardı. Güzel bacakları vardı, dikkati çekecek kadar. Sessiz, çekingen ve çok ama çok iyi bir insandı. Koyu sarı saçları vardı. Hemen hemen her zaman arka planda kalır, pek az ortaya çıkardı. Eva Braun orta halliden aşağı, Bavyeralı bir ailenin kızıydı. Aile kızlarının diktatör bile olsa Hitler'le kanun dışı bir ilişki kurmasını hiç istemiyordu. Eva Braun Hitler'le tanışmadan önce Heinrich Hoffmann'ın fotoğraf malzemesi mağazasında çalışırdı. Sonra Hoffmann onu Führer'e takdim etti. Hitler'in yeğeni Geli Raubal intihar edeli 2 yıl olmuştu. Kitabımızın başında gördüğümüz gibi Hitler'in yeğenine olan düşkünlüğü hayatının en büyük aşkıydı. Ama anlaşıldığına göre Eva Braun'u da sevdiği erkek sık sık hayal kırıklığına uğrattı. Ama Geli Raubal'ı intihara götüren aynı nedenlerden ötürü değil. Eva, Hitler'in Alp dağlarındaki villasında rahat bir hayat sürüyordu. Ama uzun ayrılıklara tahammülü yoktu. Dostluklarının ilk yıllarında 2 kere kendisini öldürmeye kalkıştı. Ama sonunda Hitler'in hayatındaki tatsız ve garip yerini ne karısı ne de metresiydi, yavaş yavaş kabul etti. Büyük adamın tek kadın arkadaşı olarak kalmaya razı oldu ve pek seyrek olarak birlikte geçirdikleri zamanların tadını çıkarmaya çalıştı. Şimdi sevgilisinin sonunu da paylaşmaya karar vermişti. Bay ve Bayan Goebbels gibi o da Adolf Hitler'siz bir Almanya'da yaşamak istemiyordu. Ölmeden hemen önce sığınakta ünlü Alman kadın pilotu Hannah Reich'a "Yaşamak gerçek bir Alman'a yakışmaz artık," demişti. Gerçi Eva Braun'un kuş kadar bile aklı yoktu ve Hitler üzerinde en ufak düşünsel bir etkisi bile olamamıştı. Belki de Hitler bu yüzden onun arkadaşlığını akıllı bir kadının arkadaşlığına tercih etmişti. Ama Hitler'in kadın üzerindeki etkisi birçok kimseler üzerindeki etkisi gibi muazzamdı. Hitler'in verdiği son büyük karar. Hitler'in 20 Nisan doğum günü pek fena geçmedi. Gerçi kutlama günü aynı sığınakta bulunan Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Karl Koller'in güncesinde yazdığı gibi durmadan çözülen cephelerden yeni yeni felaket haberleri geliyordu. Ama pek aldıran yoktu bu haberleri. Bütün Nazi kodamanları Göring, Goebbels, Himmler, Ribbentrop ve Bormann hepsi oradaydılar. Askeri liderlerden ayakta kalan Dönitz, Keitel, Jodl ve Krebs da orada bulunuyordu. Krebs yeni ve son genelkurmay başkanıydı. Hepsi de Führer'in doğum gününü tebrik ettiler. Savaş kahramanımız durumun kötü olmasına rağmen pek bozuk sayılmazdı. 3 gün önce generallerine söylediği gibi Rusların Berlin önünde büyük bir yenilgiye uğrayacaklarına hala inanıyordu. Ama generaller durumu daha iyi biliyorlardı. Doğum günü toplantısından sonra yapılan her zamanki askeri toplantıda Hitler'e Berlin'den ayrılmasını ve güneye gitmesini öğütlediler. Rusların 1-2 gün içinde o yöne giden son koridorda keseceklerini söylediler. Hitler düşündü, evet ya da hayır diyemedi. Birkaç yıl önce hemen hemen tamamıyla imha edildiğini söylediği Rus ordularının Nazi İmparatorluğu başkentini ele geçirmek üzere olduklarını bir türlü kafası almıyordu. Ama yine de generallerinin dediklerini yapmış olmak için Amerikalılarla Rusların el ve üzerinde birleşmeleri ihtimaline karşı 2 ayrı komutanlık kurmaya razı oldu. Kuzeydekine Amiral Dönitz, güneydekine belki de Kesselring komutanlık edecekti. İkinci tayinden pek emin değildi. O gece herkes Berlin'den kaçmaya başladı. Führer'in en güvendiği eski adamlarından ikisi Himmler'le Göring de tüydüler. Göring, kari halde dillere destan malikanesinden topladığı değerli eşyaları kamyonlara doldurmuş, büyük bir otomobil kervanının önünde yola çıkmıştı. Bu iki eski Nazi kodamanı da liderlerinin az sonra öleceğine ve yerine kendilerinin geçeceklerine inanıyordu. Bir daha görmediler liderlerini. Ribbentrop da görmedi, çünkü o da o gece daha emin bir yer aramaya çıkmıştı. Ama Hitler kaçmadı. Doğum gününün ertesi Berlin'in güney banliyölerinde SS generali Felix Steiner'e Ruslara karşı büyük bir karşı taarruza geçmesini emretti. Berlin'de ne kadar asker varsa hepsi hava kuvvetlerindeki yer personeli de dahil olmak üzere savaşa sürülecekti. Sığınakta hava kuvvetlerini temsil eden General Koller'e Hitler bir ara şöyle bağırdı. Elindeki kuvvetleri alakoyan herhangi bir komutan bu hareketini 5 saat içinde hayatıyla ödeyecektir. Siz de savaşa son adamın da sürülmüş olmasını başınız üzerine taahhüt etmiş bulunuyorsunuz. Hitler bütün gün ve ertesi gün Steiner'ın karşı hücumundan gelecek haberleri bekledi durdu. Bu davranışı da Hitler'in artık gerçeklikle ilgisini iyice kesmiş olduğunu gösteriyordu. Steiner taarruzu diye bir şey yoktu. Böyle bir taarruza girişilmemişti bile. Yalnız zavallı diktatörün deli kafasında vardı böyle bir şey. Bunu sonunda anlayınca bir kıyamettir koptu. 22 Nisan Hitler'in çöküşünde son dönüm noktası oldu. Bir gün önce yaptığı gibi o günde sabahtan saat 3'e kadar telefonun başından ayrılmadı. Steiner'ın karşı taarruzundan nasıl bir sonuç alındığını çeşitli komuta yerlerinden öğrenmeye çalıştı. Kimsenin haberi yoktu böyle bir taarruzdan. Ne General Koller'in uçakları ne de yerdeki komutanlar böyle bir şey tespit edemiyorlardı. Ama başkentin 4-500 kilometre güneyinde belki böyle bir şey olabilirdi. Belki Steiner de hayattaydı ama ne ordusu vardı ortalıkta ne de kendisi. Kıyamet öğleden sonra saat 3'te sığınakta yapılan günlük askeri toplantıda koptu. Hitler kızgındı. Boyna, Steiner'dan haber sorup duruyordu. Ne Keitel'in, ne Jodl'in, ne de başkalarının böyle bir şeyden haberi vardı. Ama generallere başka bir takım haberler gelmişti. Birliklerin Steiner'ı desteklemek üzere Berlin'in kuzeyinden çekilmesi cepheyi zayıflatmış, Ruslar bundan yararlanarak cepheyi yarmışlardı. Şimdi tankları şehir sınırları içindeydi. Yüksek savaş kahramanı artık bu kadarına dayanamazdı. Sağ kalanlardan hepsinin sonradan anlattıklarına bakılacak olursa Hitler o sırada keçileri iyice kaçırdı. O zamana kadar görülmemiş bir hiddete kapıldı. Sonumuz geldi artık diye çığlığı bastı. Herkes bırakmıştı kendisini. Ortada yalnız yalan, ihanet, soysuzlaşma ve korkaklık vardı. Her şey bitmişti. Peki öyleyse o Berlin'de kalıyordu. Nazi İmparatorluğu başkentinin savunmasını artık tek başına o yürütecekti. Başkaları isterlerse gidebilirlerdi. Onun sonu burada gelecekti. Karşısındakiler itiraz ettiler. Hala umut vardır dediler. Ancak Führer'in güneye çekilmesi gerekti. Feldmarşal Ferdinand Schörner'in Çekoslovakya'daki ordu grubu ile Kesselin kuvvetlerinin büyük bir bölümü hala sapasağlam duruyordu. Dönitz, kuzeydeki birliklerin komutanlığını almak üzere oraya gitmişti ve az aşağıda göreceğimiz gibi kendi oyununu oynamak üzere olan Himmler de liderin Berlin'i terk etmesini telefonla istemişti. Dahası Ribbentrop da her şeyi kurtaracak diplomatik bir darbe hazırladığını söylemişti. Ama Hitler artık hiçbirine inanmıyordu. Bu delilik anında 2. Bismarck dediği Dışişleri Bakanı'na da inanmıyordu. Kararını vermişti. Hepsine de söyledi kararını. Kararından caymayacağını göstermek üzere de sekreterlerinden birini çağırdı. Hepsinin yanında radyoda okunmak üzere hemen bir bildiri yazdırttı. Bildiri de Führer'in Berlin'de kalacağı ve şehrin sonuna kadar savunulacağı açıklanıyordu. Hitler bundan sonra Göbels'e haber gönderdi. Wilhelmstrasse'deki bahçesinde bombardımanlardan harap olan evinden çıkıp karısı ve çocuklarıyla birlikte Führer Bunker'e, Führer'in sığınağına gelmesini söyledi. Hiç olmazsa en bağnaz, kendisine en bağlı adamın ve ailesinin sonuna kadar kendisinden ayrılmayacaklarına emindi. Sonra evrakını incelemeye başladı. İmha edilmesini istediği kağıtları ayırdı ve ayırdıklarını yaverlerinden Julius Schaub'a verdi. O da bunları bahçeye çıkarıp yaktı. En sonunda o akşam Keitel ile Jodl'ı çağırdı. Güneyde kalan kuvvetlerin komutanlığını almak üzere bu kuvvetlerin bulundukları yerlere gitmelerini emretti. Bütün savaş boyunca Hitler'in yanından ayrılmamış olan iki general de yüksek savaş kahramanının yanından ayrılışlarını sonradan çok canlı bir şekilde anlatmışlardır. Keitel, Führer'i yalnız bırakıp gitmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Hitler şu cevabı verdi. Emirlerime itaat edeceksiniz. Hayatında liderine hiçbir zaman itaatsizlik etmemiş olan, en kirli savaş suçlarını işlemesi için liderinin verdiği emirlere bile boyun eğen Keitel başka bir şey söylemedi. Ama onun kadar dal kavuk olmayan Jodl itiraz etti. O zamana kadar büyük bir bağnazlıkla liderine hizmet ettiği halde askeri geleneğini hala da üsbütün unutmayan böyle bir askeri Hitler birliklerinin komutanlığından uzaklaştırıyor ve tam felaket sırasında üstünden sorumluluğu alıyordu. Jodl, siz buradan hiçbir şey yönetemezsiniz dedi. Yanınızda liderlik kurmayınız olmadan ne yapabilirsiniz? Hitler, eh dedi, o zaman liderliği Göring üstüne alır. İçlerinden biri hiçbir askerin Reich Marşali Göring için dövüşmeyeceğini söyleyince Hitler hemen atıldı. Dövüşmek mi? Zaten daha fazla dövüşülecek değil. Deli Fatih bile artık gerçeği görüyordu o sırada. Ya da hiç olmazsa tanrılar hayatının bu en kabuslu son günlerinde ona ara sıra gerçeği gösterebiliyorlardı. Hitler'in 22 Nisan'daki kızgınlığı ve Berlin'de kalmak konusunda verdiği karar birkaç tepki yarattı. Berlin'in kuzeybatısındaki Hohenleichen kasabasında bulunan Himmler, karargâhtaki SS irtibat subayı Hermann Fegelein'dan telefonla Hitler'in kararını öğrenince yanındakilere şöyle bağırdı. Berlin'de herkes delirmiş, şimdi ben ne yapayım? Himmler'in başlıca yardımcılarından SS Merkez Müdürlüğü Başkanı Obergruppenführer Gottlob Berger, doğruca Berlin'e gidin diye cevap verdi. Berger, nasyonel sosyalizme yürekten inanmış, basit Almanlardandı. Sayın Şefi Himmler'in SS Generali Walter Schellenberg'in teşvikiyle Alman ordularının batıda teslim olması için İsveç'te Kont Volker Bernadotte ile ilişki kurduğundan haberi yoktu. Himmler Berger'e, "Ben Berlin'e gidiyorum. Oraya gitmek sizin de görevinizdir," dedi. O gece Berlin'e Himmler değil, Berger gitti. Berger'in bu ziyareti bizim için büyük bir önem taşıyor. Çünkü Hitler'in büyük kararını verdiği günün gecesi ne halde olduğunu onun kaleminden öğrenmiş bulunuyoruz. Berger karargaha vardığı sırada başbakanlığın yakınlarında Rus bombaları patlıyordu. Sığınağa girdiğinde Führer'i çökmüş ve bitmiş bir adam görünce şaşırdı. Hitler'e Berlin'de kalmak kararını takdirle karşıladığını söyleyince, bir insan halkına bu kadar bağlılıkla ve bu kadar uzun zaman hizmet ettikten sonra halkını bırakıp gidemez demişti. Lider yeniden heyecanlanmıştı. Berger sonradan anlatıyor. Bu sırada Führer bir kelime bile söylemedi. Sonra birdenbire çığlığı bastı. "Herkes beni aldattı. Kimse bana doğruyu söylemedi. Silahlı kuvvetler bana yalan söyledi." Böylece durmadan bağırdı. Sonra yüzü morardı. Her an kalbi duracak sanıyordum. Berger aynı zamanda Himmler'in savaş esirleri idaresinin de başkanıydı. Führer biraz yatıştıktan sonra ilerleyen Amerikan kuvvetlerinin eline geçmemeleri için Güneydoğu'ya nakledilen bir takım ünlü İngiliz, Fransız ve Amerikan savaş esirleriyle Halder ve Schacht gibi Almanlara ve Avusturya Başbakanı Schuschnigg'e nasıl bir işlem yapılacağını konuştular. Berger bunların başında bulunmak üzere o gece uçakla Bavyera'ya gidecekti. İki adam Avusturya'da ve Bavyera'da bir ayrılma hareketi baş gösterdiği konusunda gelen raporları da konuştular. Doğduğu ülke Avusturya'da ve sonraki yurdu Bavyera'da isyanın patlak vermesi Hitler'i daha da çileden çıkardı. Eli titriyordu, ayağı titriyordu, başı titriyordu. Boyuna söylediği şuydu diyor Berger. "Vurun hepsini, vurun hepsini." Bu emirle bütün ayrılma hareketine katılanlar mı, yoksa bütün ünlü mahkumların mı, yoksa her ikisinin de mi kurşuna dizilmeleri gerektiğini Berger pek anlayamadı. Ama bu sözler basit adama birçok şeyler anlatmış olsa gerek. Göring ile Himmler başa geçmeye çalışıyorlar. General Koller, Führer'in 22 Nisan'da yaptığı askeri toplantıya katılmamıştı. Luftwaffe ile meşguldü. Bundan başka diyor güncesinde, bütün gün azar işitmeye hiç tahammülüm yoktu. Kara kuvvetlerinin sığınaktaki irtibat subayı General Eckhard Christian, akşamüstü saat 6.15'te Koller'e telefon etmiş, soluk soluğa şunu söylemişti. "Burada tarihsel olaylar, savaşın en önemli olayları geçiyor." 2 saat sonra Christian raporunu şahsen vermek üzere hava kuvvetlerinin Berlin'in dışında Wildpark Werder'de bulunan karargahına gelmişti. Hitler'in sekreterlerinden biriyle evli olan bu koyu Nazi subayı soluk soluğa "Führer mahvoldu," dedi. Bundan başka lider Berlin'de sonunu beklemeye karar vermişti. Evrakını yakıyordu. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı bu birbirini tutmayan sözlere inanmadı. Tam o sırada bir İngiliz bombardımanı başladığı sırada telefonda General Jodl'ı aradı ve anlatılanların doğru olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. OKW Berlin ile Potsdam arasında Krampnitz'te Führersiz geçici bir karargah kurmuştu. Jodl'ı orada buldu. Jodl hava kuvvetlerindeki arkadaşına acı hikayeyi olduğu gibi anlattı. Ayrıca Koller'e o zamana kadar kimsenin söylemediği bir şeyi de açıkladı. Bu açıkladığı şey şu son birkaç günün akıbetini belirleyecekti. Hitler, Keitel ile Jodl'a sıra barış görüşmelerine gelirse demişti, "Göring bu işi benden iyi yapar. Göring bu gibi işlerde daha iyidir. Karşı tarafla daha iyi pazarlığa girişir." Jodl bu sözü şimdi de Koller'e ulaştırmış oluyordu. Hava Kuvvetleri Generali hemen uçakla Göring'e gidip durumu haber vermek gerektiğini anladı. Konuşmaların düşman tarafından dinlenmesi ihtimaline karşı bunu bir radyo mesajıyla bildirmeye çalışmak zor ve tehlikeliydi. Eğer Hitler'in yıllarca önce kendisine halef olarak gösterdiği Göring, Führer'in tavsiyesine uyarak barış görüşmelerine başlayacaksa hiç kaybedilecek zaman yoktu. Jodl da bu fikri doğru buldu. Koller 23 Nisan sabahı saat 3.30'da bir avcı uçağına bindi ve doğruca Münih'e uçtu. Öğleyin Obersalzberg'e vardı ve haberi Reich Marşalı'na ulaştırdı. Hitler'in yerine geçeceği günü biraz ılımlı olarak söylemek gerekirse bekleyen Göring, umulandan daha soğuk davrandı. Can düşmanı Bormann'ın oyunlarına gelmek istemediği cevabını verdi. Sonradan da anlaşılacağı gibi bu düşüncesinde haksız değildi. İçinden çıkılmaz durum onu bir hayli terletti durdu. Danışmanlarına şunu söyledi: "Eğer şimdiden harekete geçersem ihanet damgasını yerim. Eğer harekete geçmezsem tam felaket sırasında bir şey yapmamış olmakla suçlandırılırım." Göring o sırada Berchtesgaden'de bulunan Başbakanlık Müsteşarı Hans Lammer'i işin kanun yanını konuşmak üzere çağırttı ve aynı zamanda kasasından Führer'in 29 Haziran 1941'de imzaladığı bir kararnamenin kopyasını çıkarttı. Kararname açıktı. Hitler ölecek olursa yerine Göring geçecekti. Eğer Führer çalışamayacak duruma gelirse Göring onun yerine vekalet edecekti. Hitler ölünceye kadar Berlin'de kalmaya karar verdiğine, askeri komutanlardan ve hükümet dairelerinden de uzak bulunduğuna göre yönetim yeteneğini yitirmiş demekti. Bu durumda kararnameye göre Göring Hitler'e vekalet edebilirdi. Buna rağmen Reich Marşali yine de büyük bir titizlikle Hitler'e gönderilmek üzere bir telgraf hazırladı. Kendisine vekalet edip edemeyeceğinden emin olmak istiyordu. "Führerim, Berlin Kalesi'nde kalmak konusundaki kararınızı göz önünde tutarak 29 Haziran 1941 tarihli kararnameniz gereğince bütün Almanya'nın liderliğini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü hareket serbestisine sahip olarak hemen üzerime almama muvaffakat ediyor musunuz? Eğer bu gece saat 10'a kadar sizden bir cevap alamazsam hareket serbestliğini kaybettiğiniz sonucuna varacağım ve kararnameniz şartlarını gerçekleşmiş sayarak ülkemizin ve halkımızın çıkarlarına göre hareket edeceğim. Hayatımın bu en ağır saatinde size karşı nasıl bir duygu beslediğini bilirsiniz. Kelimeler duygularımı anlatmama yeterli değildir. Tanrı sizi korusun ve her şeye rağmen sizi bir an önce buraya kavuştursun. Size bağlı olan Hermann Göring." 45. ayrımın sonu. Sayfa 1406.